Ayrım 10.
Ezoterik gizemle ilgili bir soru sormak istiyorum. Reenkarnasyonla ilgili sorularıma yanıt verir misin? Tabii ki. Birçok dinler reenkarnasyonun sahte bir doktrin olduğunu söylüyor. Sadece bir yaşamamız, bir şansımız olduğunu savunuyor. Biliyorum, bu doğru değil. Böylesine önemli bir konuda nasıl yanlış olabilirler, böylesine temel bir konuyla ilgili gerçeği bilmezler? İnsanların çoğunun korku temelli dinlere inandıklarını biliyorsun. Bu dinler tapılması gereken ve korku duyulan bir tanrının öğretisini sunuyor. Dünya toplumunuz anaerkillikten ataerkilliğe korkuyu kullanarak geçti. Bu korkuyla eski din adamları insanları kontrol etti. Bu korkuyla kiliseler güç kazandı, inananların üzerinde hakimiyet kurdu. Bir kilise her pazar kiliseye gitmezseniz Tanrı'nın sizi cezalandıracağını bile söyledi. Kiliseye gitmemek günah ilan edildi. Herhangi bir kiliseye de gidemezdiniz, o kiliseye gitmek zorundaydınız. Farklı mezhepten bir kiliseye gitmeniz de günahtı. Bu bir kontrol ve korkuyla yönetme mücadelesiydi. Şaşırtıcı olan şey kontrolü sağladılar. Buna inananların canı cehenneme. Sen Tanrısın, küfretme. Küfreden kim? Buna inananların canı cehenneme gidiyor. Suçluluk duygusu ve korku içinde canları cehennem azabı yaşıyor. İnsanlar Tanrı'nın kendilerini cehenneme göndereceğine inanıyor. Tanrı'nın tıpkı bir insan gibi acımasız, bencil, affetmeyen ve intikamcı olduğuna inandıkları sürece cehenneme de inanacaklardır. Geçmişte çoğu insan Tanrı'nın insan özelliklerinin ötesinde olacağını düşünemiyordu bile ve kiliselerinin Tanrı'nın gazabından kork öğretisini kabul ettiler. Üstelik bu özellikler iyi insanı değil, kötü insanı tanımlıyor. İnsanlık kötülüğü baş tacı etmeye, iyiliği enayilik olarak görmeye daha mı yatkın acaba? Ülkemizde baş tacı edilenlere bakın. Çevirenin notu. Sanki insanlar kendilerine iyi olmak konusunda güvenemiyordu. Kendi seçimleriyle doğruyu yapabileceklerine güvenemiyordu. Kendilerini hizada tutabilmek için kızgın, intikamcı bir tanrının doktrini olan dinleri yarattılar. Reenkarnasyon öğretisi ise dinler için bir tehlikeydi. Nasıl? Reenkarnasyon dinler için nasıl bir tehdit oluşturuyordu? Kilise ya dediğimi yaparsın ya da cehenneme gidersin tehdidiyle insanları kontrol ediyordu. Reenkarnasyoncular ise şöyle söylüyordu. Başka, başka, başka şanslarınız var. Endişelenmeyin. Yapabileceğinizin en iyisini yapın. Korku sizi paralize etmesin. Daha iyiyi yapabilmek için kendinize söz verin. Suçluluk duygunuzu, korkularınızı aşın ve yolunuza devam edin. Doğal olarak kilise buna tahammül edemedi ve iki şey yaptı. Bir, reenkarnasyon öğretisini günah ve din karşıtı ilan etti. İki, günah çıkarma geleneğini yarattı. Günah çıkarma kilise üyelerine reenkarnasyon vaatlerini sunuyordu. Bir şansınız daha var. Böylece günahlarımızı itiraf etmezsek günahlarımızın cezasını çekecektik. Günah çıkarırsak Tanrı itiraflarımızı duyacak ve bizi affedecekti. Böylece kendimizi güvende hissedecektik. Evet, ama burada bir tuzak vardı. Günahlarınız için doğrudan Tanrı'dan af dileyemezdiniz. Bunu kilise aracılığıyla yapmanız gerekiyordu. Kilise günah çıkarmak isteyenlerin çokluğuna bakarak bunun iyi bir üye artırma ve gelir sağlama yolu olduğunu gördü. Bir süre sonra kilise günah çıkarmaya gitmemenin günah olduğuna karar verdi. Herkes yılda en az bir kere günah çıkarmak zorundaydı. Eğer günah çıkarmazlarsa Tanrı'nın kızması için bir neden daha vardı. Kilise kurallarını gittikçe artırdı. Her kuralın arkasında Tanrı'nın sonsuz laneti duruyordu. Tabii kilise aracılığıyla uyulmayan kurallarla ilgili günah çıkarma yapıldığında kişi Tanrı tarafından affediliyor ve lanetlenmekten kurtuluyordu. Bu yaklaşım bir süre sonra ters tepti. Artık insanlar itiraf ettikleri sürece her şeyi yapabileceklerine inanıyordu. Senede bir kez kiliseye gidip günahlarından kurtulabilirlerdi. Yüreklerdeki korku gittiğinde kilisenin üye sayısı ve geliri azaldı. Yüreklere yeniden korku salmanın bir yolu olmalıydı. Ve Araf yaratıldı. Araf, bu yer cehenneme benziyordu. ama geçici bir yerdi. Yeni doktrin, günah çıkarmış olsanız bile Tanrı'nın sizi cezalandıracağı bir yer vardı. Bu doktrine göre Tanrı her günahkar kulu günahlarının sayısına ve boyutuna göre cezalandırıyordu. Büyük günahlar ve küçük günahlar vardı. Büyük günahlar eğer ölmeden önce itiraf edilmezse sizi doğrudan cehenneme gönderiyordu. Küçük günahlar için ise itiraf değil kiliseye bağış gerekiyordu. Kiliseler yeniden dolmaya başlamıştı. Araf sayesinde kilisenin geliri yükseliyordu. İnsanlar yine ancak kilise aracılığıyla günahlarından kurtuluyordu. Ama bunun bir bedeli vardı. Yapılan bağış küçükse günahlarının bir kısmından kurtuluyor, büyükse Araf'a hiç uğramıyorlardı bile. Cennete doğrudan gitmeye hak kazanıyorlardı. Tanrı'nın bu özel lütfu tabii ki zenginler ve kraliyet ailesi içindi. Kilisenin topladığı para, mücevher ve toprak inanılmaz boyutlardaydı. Ama bu özel af için gereken bedeli ödeyemeyen halk arasında infial başlamıştı. Fakir halkın cennete gitme umudu kalmadığı için kiliseye de güvenleri kalmamıştı. Bir kez daha kiliseye gidenlerin sayısı azalmıştı. Peki buna nasıl çözüm buldular? Mum yakmak adetini yaratarak. İnsanlar kiliseye gelip ölenlerinin arkasından mum yakarlarsa ve bir takım özel ve uzun dualar okurlarsa, ölen yakınlarının Araf'ta kalma sürelerini azaltabilirlerdi. Yani Tanrı cezalarında indirim yapardı. Fakirler kendileri için bir şeyler yapamasalar da en azından ölmüş yakınlarına yardım edebiliyorlardı. Tabii ki her yakılan mum için kutuya birkaç madeni para atmak da yararlı oluyordu. Kırmızı camın arkası yanıp sönen mumlarla, kutular ise yine parayla doluyordu. Tüm bunlar Araf'taki zavallı ruhların acılarını azaltmam için yapılıyordu. Bana rüşvet veriliyordu. Vay be, bu inanılmaz. İnsanlar bu düzmeceyi göremiyorlar mıydı? Zavallı kilise, zavallı yöntemlerle halkın zavallılığından para kazanmaya çalışıyor. Zavallı halk. Tanrı dedikleri bir zavallının hiddetinden kendilerini korumak için zavallıca kilisenin öğretilerine uymaya çalışıyor. Ve halk gerçekten tüm bunlara inanıyor muydu? Hem de nasıl? Kilisenin reenkarnasyonu din karşıtı ilan etmesine şaşmamak gerek. Evet, ama ben sizi tek bir hayat yaşamanız için yaratmadım. Bunda amacım ne olabilir? Evrenin sonsuzluğu içinde tek bir hayat yaşamanızın amacı ne olabilir? Siz de buna bir anlam veremiyorsunuz ve Tanrı'nın hikmetinden sual sorulmaz gibi vecizeler yaratıyorsunuz. Ben gizemli bir şey yapmıyorum. Yaptığım her şeyin bir nedeni var. Nedenim gayet açık. Sizi neden yarattığımı, hayatınızın amacını birçok kez bu üç kitapta açıkladım. Reenkarnasyon amacıma mükemmellikle uyuyor. Kim olduğumu deneyimlemek için sizin de kendinizi birçok hayatta deneyimlemeniz gerekiyor. Ben evrende yarattığım sayısız bilinç boyutundaki sayısız varlıklar aracılığıyla kendimi deneyimliyorum. O zaman hayat diğer, tabii ki var. Bu devasa evrende gerçekten yalnız olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Ama bu konuya daha sonra girebiliriz. Söz mü? Söz. Ruhunuzun amacı kendisini her şey olarak deneyimlemektir. Gelişiyoruz, oluşuyoruz. Ne oluyoruz? Bilmiyoruz. Olana kadar bilemeyiz. Ama bizim için haz, yolculuğun kendisidir. Sürekli daha geniş düşüncelerle kendimizin kim olduğunu deneyimliyoruz. Ve sürekli hazlı yaşıyoruz. Sürekli oluyoruz. Ne söylediğimi anlıyor musun? Evet, bu kez söylediklerini tekrar bile edebilirim. İyi. Hayatının amacı gerçekten kim olduğuna sürekli karar vermektir. Bunu her gün yapıyorsunuz. Her davranışınızla, her düşüncenizle, her sözünüzle yapıyorsunuz. Kim olduğunuzdan doyum aldığınız oranda yarattıklarınıza bağlanır, üzerinde daha da mükemmel olması için biraz oynamalar yaparsınız. Paramahansa Yogananda kendisinin kim olduğu ile ilgili düşüncesindeki mükemmelliğe çok yakın yaşayan bir insan örneğiydi. Kendisinin kim olduğunu ve benimle olan ilişkisinin ne olduğunu biliyordu. Bunu deneyimsel olarak da yaşamında yansıtıyordu. Bebek Ruth da aynı şeyi yapıyordu. Çok fazla insan bu boyutta yaşamıyor Yogananda ve Bebek Ruth kendileriyle ilgili tamamıyla farklı düşüncelere sahipti. Ama ikisi de kendi realitelerini harikuladelikle deneyimlediler. İkisinin benimle ilgili düşünceleri de farklıydı. Kim olduğuma dair farklı bilinç boyutlarından geliyorlardı. Bu farklı bilinç boyutları onların düşüncelerine, sözlerine ve davranışlarına da yansıyordu. Biri yaşamını huzur ve dinginlik içinde sürdürüyor, etrafına da bu huzuru ve dinginliği yayıyordu. Diğeri endişe, karmaşa ve kızgınlık, özellikle kendi istediği olmadığında içinde yaşıyordu. Etrafındaki insanlara da karmaşa yaşatıyordu. İkisi de iyi yürekliydi. Ama biri maddi olarak hiçbir şeye sahip olmamasına rağmen sahip olduğundan daha fazla şey istemiyordu. Diğeri her şeye sahip olmasına rağmen asla istediği şeye sahip olamıyordu. İki ruh da bu kez deneyimlemek istedikleri şeyin seçimini yaptı. Ve şimdi yeni seçimlerinin deneyimlerini yaşıyorlar. İkisinin de yeniden bedenlendiğini mi söylüyorsun? Reenkarnasyon, yeniden bedenlenme tek seçim değildir. Diğer seçimler neler? Ne olmak istiyorlarsa odur. Bazı ruhlar daha çok bilmek istedikleri için eski ruhların okuluna gider. Bu okulda ne öğretilir? Öğrenecek hiçbir şey olmadığı, öğrenecek hiçbir şey yoktur. Yapmanız gereken tek şey hatırlamaktır. Gerçekten kim ve ne olduğunuzu hatırlamak. Öbür tarafa, bu sözü sizin daha iyi anlayabilmeniz için kullanıyorum, geçtiklerinde bunu hemen hatırlayan ruhlar ise ne olmaktan haz alıyorlarsa onu olurlar. Beni deneyimlemenin sonsuz sayıda boyutu vardır. Bazıları ise fiziksel bedene geri dönmeyi seçebilir. Herhangi bir fiziksel bedene mi? Evet. O zaman bazı ruhların hayvan olarak döndüğü de doğru. Tanrı bir inek olabilir. Kutsal inek. Affedersin. Yaşamın boyunca stand-up komedi yapacak zamanın var. Nitekim hayatına baktığında bunu iyi yaptığın ortada. Bu sözün alkışı hak ediyor. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi ciddiyete dönelim. Sorunun yanıtı, ruh bir hayvan olarak geri dönebilir mi? Evet. Ama gerçek soru, dönmek ister mi? Yanıt, büyük olasılıkla hayır. Hayvanların da ruhu var mı? Bir hayvanın gözlerine bakan herkes bu sorunun yanıtını verebilir. Peki büyük annemin kedim olarak dünyaya dönüp dönmediğini nasıl bilebilirim? Burada evrim denilen süreçten bahsediyorum. Evrim daima gelişim istikametinde olur. Ruhun en büyük arzusu daima kendisinin daha yüksek boyutlarını deneyimlemektir. Ruh kendisinin daima daha yüksek boyutlarını deneyimlemek istiyorsa neden yeniden insan olarak gelme zahmetine girsin ki? Bu nasıl bir daha yüksek deneyim olabilir ki? Eğer ruh insan olarak dönüyorsa bu daima evrimleşmek ve daha fazla deneyim kazanmak içindir. İnsanlar arasında öylesine fazla evrimsel boyut farkı vardır ki bir ruh yüzlerce kez insan formunda gelerek evrimleşmeyi sürdürebilir. Bu evrimleşme daha düşük bir yaşam formuna dönerek gerçekleştirilemez. Ta ki ruh her şeyle bir olma boyutuna gelene dek. Bu sisteme her gün daha düşük yaşam formlarıyla giren yeni ruhlar olduğu anlamına mı geliyor? Hayır, tüm ruhlar aynı anda yaratıldı. Hepimiz şimdi buradayız. Ama daha önce de açıkladığım gibi en yüksek farkındalığa ulaşan ruh, her şeyi unutarak yeniden başlama seçimine sahiptir. Böylece her şeyi yeniden hatırlayabilir. Her şeyi bir kez daha yeniden yaratabilir. Bu şekilde Tanrı kendisini yeniden deneyimlemeye devam eder. Ruhlar belirli bir formu ve belirli bir boyutu istedikleri kadar tekrar etmeyi de seçebilir. Reenkarnasyon olmasa, yeniden fiziksel bedenlenme olmasa, ruh her şeyi tek bir yaşam içinde deneyimlemek zorunda kalacaktı. İnsan ömrü ise kozmik saat içinde bir göz kırpışın milyonda birinden de kısa. Evet, reenkarnasyon bir gerçektir. Gerçek, amaçlı ve mükemmel. Ama bir konuda net olamadım. Zamanın olmadığını, her şeyin aynı anda olduğunu söylüyorsun değil mi? Öyle. Ve ikinci kitapta zaman konusunu derinlemesine ele aldın. Uzay zaman sürekliliği içinde, değişik boyutlarda ve değişik noktalarda her zaman var olduğumuzu söyledin. Doğru. İşte burada işler karışıyor. Uzay zaman süreci içinde benimden biri öldüğünde buraya yeniden bir başka kişi olarak geri dönüyor. Öyleyse ben kimim? Aynı anda iki kişi olarak mı var oluyorum? Aynı şeyi sonsuzluk içinde yaptığımda ki yaptığımı söylüyorsun. O zaman aynı anda yüzlerce kişi, binlerce kişi, milyonlarca kişi mi oluyorum? Uzay zaman süreci içinde milyonlarca noktada milyonlarca kişinin milyonlarca versiyonu. Evet, bunu anlamıyorum. Zihnim bunu bir türlü kavrayamıyor. Aslında gayet iyi açıkladın. Bu çok gelişkin bir konsept ve oldukça da iyi açıkladın. Ama bu doğruysa ben ölümsüz olan benin bir parçası. Kozmik çarkın sonsuz şimdisi içinde milyarlarca noktada, milyarlarca form içinde, milyarlarca farklı yollarla evrimleşiyor olmalıyım. Yine doğru. Aynen böyle yapıyorum. Hayır, ben böyle yapıyor olmalıyım dedim. Yine doğru, ben de bunu söyledim. Hayır, ben. Ne söylediğini biliyorum. Sen benim, senin söylemiş olduğunu söylediğimi söyledin. Hala bizim birden fazla olduğumuzu düşündüğün için karmaşa yaşıyorsun. Öyle değil mi? Asla birden fazla biz olmadık, asla. Bunu yeni mi anlıyorsun? Burada ben kendi kendime mi konuşuyorum? Öyle bir şey. Yani sen Tanrı değil misin? Ben bunu söylemedim. Yani Tanrı olduğunu söylüyorsun. Bunu söylüyorum. Ama sen Tanrıysan ve sen bensen ve ben sensem o zaman ben Tanrıyım. Evet, nihayet. Fakat ben sadece Tanrı değilim, aynı zamanda herkesim. Evet. Fakat bu benden başka hiç kimsenin ve hiçbir şeyin olmadığı anlamına mı geliyor? Babam ve ben biriz demedin mi? İsa'nın sözü. Evet, fakat hepimiz biriz demedin mi? Evet, ama bunu gerçekten söylediğini bilmiyordum. Sembolik olarak söylediğini düşünüyordum. Bunun gerçeğin bir ifadesi olduğunu değil, felsefi bir ifade olduğunu düşünüyordum. Tam anlamıyla gerçeğin ifadesi. Hepimiz biriz. Başkalarına ne yapıyorsan bana yapıyorsun sözünün anlamı da bu. Şimdi anlıyor musun? Evet. Ah, nihayet. Fakat birisiyle birlikteyken, örneğin eşim ya da çocuklarım, onlardan ayrı olduğumu hissediyorum. Onlar benden başkaymış gibi geliyor. Bilinç harika bir şeydir. Milyonlarca, milyarlarca, milyar kere milyar parçaya bölünebilir. Ben kendimi sonsuz sayıda parçalara böldüm. Böylece her parçam kendisine bakarak kim ve ne olduğunun muhteşemliğini görebilsin diye. Peki neden bu unutkanlık, bu inançsızlık periyodundan geçmek zorundayım? Hala tam anlamıyla inanamıyorum. Hala unutkanlık içinde dolanıyorum. Kendine böyle acımasız olma. Bu sürecin bir parçasıdır. Böyle olması gerekiyor. Öyleyse şimdi bana neden bunları anlatıyorsun? Çünkü artık zevk duymamaya başlamıştın. Hayatın haz almaktan çıkmaya başlamıştı. Sürecin içinde kaybolmuş, bunun yalnızca bir süreç olduğunu unutmuştun. Ve beni çağırdın. Sana gelmemi istedin. Anlamana yardımcı olmamı istedin. Sana yüce gerçeği göstermemi, en büyük gizemi açıklamamı istedin. Kendinden gizlediğin sırrı, kim olduğunun sırrı. Ben de senin istediklerini yaptım. Şimdi yeniden hatırlıyorsun. Bu önemli olacak mı? Yarınki davranışlarını değiştirecek mi? Bu akşam neleri farklı görmeni sağlayacak? Şimdi yaralıların acılarını iyileştirecek misin? Korku dolu olanların endişelerini rahatlatacak mısın? Yokluk içinde olanların ihtiyaçlarını karşılayacak mısın? Başarılarının muhteşemliğini kutlayacak mısın? Beni her yerde görecek misin? Gerçeği hatırlaman yaşamını değiştirecek mi? Başkalarının yaşamlarını değiştirmesine yardımcı olacak mısın? Yoksa unutkanlığa geri mi döneceksin? Bencilliğin pençesine yine düşecek misin? Bu uyanıştan önceki küçüklüğüne, kendin hakkında küçük düşüncelerle yarattığın küçük dünyana geri mi döneceksin? Hangisi olacak? 8. Hayat gerçekten sonsuzluk içinde sürüyor, değil mi? Kesinlikle sürüyor. Hayatın sonu yok. Sonu yok. Reenkarnasyon bir gerçek. Evet, öldükten sonra ne zaman istersen fiziksel bedene geri dönebilirsin. Ne zaman geleceğimize biz mi karar veriyoruz? Eğer ve ne zamana evet. Ne zaman terk etmek istediğimize de biz mi karar veriyoruz? Ne zaman ölmek istediğimizi biz mi seçiyoruz? Hiçbir deneyim ruhun arzusu hilafına yaşanmaz. Ruh her deneyimi kendisi yarattığına göre bu zaten mümkün değildir. Ruh hiçbir şey istemez. Ruh her şeye sahiptir. Tüm bilgeliğe, tüm bilmeye, tüm güce, tüm güzelliğe. Ruh sizin asla uyumayan, asla unutmayan parçanızdır. Ruh bedenin ölmesini ister mi? Hayır. Ruhun arzusu asla ölmemenizdir. Ama ruh o bedende kalmanın artık hiçbir amacı kalmadığını gördüğünde bedenden ayrılmakta bir an bile tereddüt etmez. Bedeni geride bırakarak bir başka forma girer. Ruhun arzusu asla ölmememiz ise neden ölüyoruz? Ölmüyorsunuz, sadece form değiştiriyorsunuz. Eğer ruhun arzusu bunu yapmamamız ise neden yapıyoruz? Ruhun arzusu bu değil. Siz form değiştirensiniz. Belirli bir formda kalmanın artık yararı olmadığında ruh formunu değiştirir. İstekle, seçimle, hazla ve kozmik çarkta yoluna devam eder. Hazla mı? Büyük hazla. Hiçbir ruh pişmanlıkla ölmez mi? Hiçbir ruh ölmez asla. Hiçbir ruh içinde bulunduğu bedenden ayrılacağı için, öleceği için üzüntü duymaz mı? Beden de asla ölmez. O da ruhla birlikte şekil değiştirir. Ama senin ne demek istediğini anlıyorum. Şimdi senin anlayacağın dilde konuşacağım. Eğer ölümden sonraki yaşamla ilgili neyi yaratmayı seçeceğin hakkında net bir anlayışa sahipsen ya da ölümden sonra Tanrı ile birleşme deneyimini destekleyen net inançlara sahipsen, ölüm denilen şeyden hiçbir ruh asla üzüntü duymaz. Böyle bir bilinç yapısında ölüm harikulade bir andır, harikulade bir deneyimdir. Ruhun doğal formuna dönüşüdür. Olağanüstü bir hafiflik, total özgürlük, sınırsızlık hissedilir. Yeniden birliğe kavuşmanın yüce farkındalığı vardır. Bu değişimden ruhun üzüntü duyması mümkün değildir. Öyleyse ölümün mutlu bir deneyim olduğunu söylüyorsun. Mutlu olmayı seçen ruhlar için evet, daima. Peki ruh bedenden ayrılmayı böylesine istiyorsa neden çekip gitmiyor? Neden bedende kalıyor? Ruh bedenden ayrılmak ister demedim. Ruh ayrıldığında haz duyar dedim. Bu iki şey farklıdır. Bir şeyi yaparken de mutlu olabilirsiniz. Sonra başka bir şey yaparken yine mutlu olabilirsiniz. İkinci şeyi yaparken duyduğunuz haz, birincisini yaparken mutsuz olduğunuz anlamına gelmez. Ruh bedende olmaktan mutsuz değildir. Tam aksine ruh şimdiki formunuzda siz olmaktan mutludur. Bu ruhun bedenden ayrıldığında aynı şekilde mutlu olmayacağı anlamına gelmez. Ölümle ilgili anlamadığım ne çok şey var. Evet, çünkü ölüm hakkında düşünmekten hoşlanmıyorsun. Ama hayatı anlamaya çalıştığınız kadar ölümü de anlamaya çalışmalısınız. Yoksa hayatı da anlayamamış olursunuz. Her an başladığı anda biter. Bunu görmüyorsanız, her anın özgünlüğünü göremiyorsanız, ana sıradan dersiniz. Sıradan an. Başlamaya başlayan her şey bitmeye de başlar. Bunu derinden anladığınızda her anın ve hayatın hazineleri size açık olur. Eğer ölümü anlamazsanız yaşam size kendisini sunamaz. Sadece anlamanız da yetmez. Hayatı sevdiğiniz kadar ölümü de sevmelisiniz.